Ayrım 16.
Tüm genç sevgililer gibi birbirlerine yaşam öykülerini anlatmışlardı. Rosie'nin ailesinin Dakota'da büyük bir çiftliği vardı. Kız çocukluğunu o sıkıcı ovaların bir kasabasında geçirmişti. Sonunda drama sanatı üzerine İngiltere'de eğitim yapmak için evden kaçmayı başarmıştı. Ama kızın çocukluğu tümüyle kayıp sayılmazdı. Lisedeyken at binme, avlanma ve kayak yapmayı öğrenmenin yanı sıra tiyatro kulübü ve teniste okulun yıldızı olmuştu. Astor da kalbini kıza açıyor, şarkıcı olmayı ne kadar istediğini, ortaçağ dönemi yapısıyla İngiliz yaşam biçimini, krallığın debdebesini, polo maçları ve tilki avcılığını çok sevdiğini anlatıyordu. Oysa genç kıza kesinlikle amcası baba April ile kendisinin çocuklukta Sicilya'ya gidişlerinden söz etmemişti. Kız Astor'a hediye ettiği avcı kıyafetini giydirmiş ve sonra onu tümüyle soymuş. Bu arada sen pek yakışıklısın, büyük olasılıkla geçmişteki yaşamında bir İngiliz lordu idin demişti. Bu sözler Astor'u rahatsız etmişti. Çünkü kız ruhun bedenden bedene geçmesine gerçekten inanıyordu. Ama sonra kız onunla cömertçe sevişmiş ve Astor her şeyi unutmuştu. Astor kıza Sicilya dışında hiçbir şey yaşamamış gibi görünüyordu. İngiltere'deki birinci yılının sonunda Bay Pior onu evindeki küçük çalışma odasına çağırmış ve kötü haberi vermişti. Orta yaşlı adam golf pantolon ile el örgüsü, köylülere özgü ekose desenli ceket giyinmiş, başına gözlerindeki gölgeli bakışı gizleyen geniş vizyerli bir kep takmıştı. Adam Astor'a, "Senin bizimle kalmandan büyük keyif alıyorduk. Karım söylediğin şarkıları çok seviyordu. Ama şimdi hiç istemeden seninle vedalaşmak zorunda kalacağız," dedi. Baba Raymond April, "Senin Sicilya'ya gidip arkadaşı Bianco ile birlikte yaşaman için emir verdi. Orada öğrenmen gereken işler varmış. Senin bir Sicilyalı gibi yetişmeni istiyor. Bunun ne anlama geldiğini sen iyi bilirsin." Astor nedeni sorulmadan uygulanması gereken bu emir karşısında şoke olmuştu. Sicilya'yı pek özlemesine karşın Rosie'yi bir daha görememe düşüncesine dayanamıyordu. "Her ay Londra'ya gelirsem sizinle birlikte bir süre kalabilir miyim?" diye sormuştu. "Eğer buraya gelip de bizde kalmazsan kendimi hakarete uğramış sayarım," diyen Pior eklemişti. "Ama hangi nedenle buraya geleceksin?" Oğlan sevgilisini, Rosie'yi anlatmış, kızı çok sevdiğini itiraf etmişti. "Ah," diyen Bay Pior, keyifle içini çekerek konuşmuştu. "Gerçekten sevdiğin bir kadından ayrıldığın için ne mutlusun. Bu senin için bir esirme durumu olacak ve o zavallı kız da ne acılar çekecek. Ama sen git ve endişelenme. Onun adını ve adresini bana bırak. Ben kıza göz kulak olurum." Astor ile Rosie gözyaşları içinde vedalaşmış, oğlan her ay onunla birlikte olmak için Londra'ya uçacağına söz vermiş, kız başka bir erkeğe bakmayacağına yemin etmişti. Bu tatlı bir ayrılık olmuştu. Astor kızı merak edecek, onun neşeli davranışları, gülümseyişi ve her zaman insanı baştan çıkarıcı çağrılarını özleyecekti. Ancak kızın sevdiği özellikleri her zaman tehlikeli olabilirdi. Birçok seven erkekte olduğu gibi Astor da dünyadaki pek çok erkeğin bu kızın güzelliği, aklı ve neşeli tavırları karşısında tahrik olup onu isteyebileceğini düşünmüştü. Ertesi gün Astor Sicilya'ya uçmuş ve Palermo'da Bianco ile buluşmuştu. Ama bu Bianco çok değişik bir adamdı şimdi. İri yarı Sicilyalı mafya örgütü lideri çok iyi dikilmiş ipekli kumaştan takım elbise giymiş, başına geniş kenarlı fötr şapka takmıştı. Giysileri yaşadığı toplumsal çevreye uyuyordu. Çünkü Bianco'nun mafya örgütü o anda savaşta yıkıma uğramış Palermo'nun inşaat işlerini kontrol altında tutuyordu. Bu zenginlere özgü ama geçmişteki günlerine göre çok daha karmaşık bir yaşamdı. Şimdi Bianco hem kentteki hem de Roma'daki yetkililere para ödemek ve Corleone'si gibi diğer güçlü mafya örgütlerine karşı bölgesini savunmak zorundaydı. Octavio Bianco, Astor'u kucaklamış, onun bir zamanlar amcasıyla birlikte kaçırılışını anımsamış ve baba Raymond April'in talimatını anlatmıştı. Astor, Bianco'nun koruması olarak eğitilecek ve iş anlaşmalarının yapılışını öğrenecekti. Bunlar en az 5 yıl sürecek. Sonunda Astor Viola gerçek bir Sicilyalı ve amcasının güvenine layık biri olacaktı. Oğlanın işe başlarken çocukluğunda buraya yaptığı ziyaretlerden doğan bir avantajı vardı. Sicilya aksanlı İtalyancayı yerler gibi konuşuyordu. Bianco, Palermo dışında hizmetli ve korumalardan oluşan bir taburun 24 saat kesintisiz görev yaptığı kocaman bir villada oturuyordu. Adam, sahibi olduğu zenginlik ve gücü nedeniyle şu anda Palermo'nun yüksek tabakadan insanlarıyla samimi bağlantılar kurmuştu. Buradaki eğitiminde Astor, gündüzleri tabanca, patlayıcı madde ve ip kullanmayı öğreniyordu. Geceleri Bianco onu kafelere ya da bazı arkadaşlarının evine götürüyordu. Kimi zaman Bianco, sevgilisi olan tutucu dullarla dans etmeye gidiyor ve bu arada Astor o kadınların kızlarına şarkı söylüyordu. Bu dönemde Astor'u en çok şaşırtan durum, Roma'daki devlet yetkililerinin arasında açıkça görülen rüşvet alma olaylarıydı. Bir pazar günü Ulusal Yeniden Yapılanma Bakanı Bianco'yu ziyarete gelmiş, hiçbir utanç belirtisi göstermeden bir valiz dolusu kağıt parayı alıp Bianco'ya coşkulu bir sesle teşekkür etmişti. Bakan neredeyse özür diler gibi bu paranın yarısının İtalya Başbakanına gideceğini söylemişti. Bakan gidip de baş başa kaldıklarında Astor Bianco'ya bunun mümkün olup olamayacağını sormuştu. Bianco omuzlarını silkerek yanıtlamıştı oğlanı. Yarısı değilse bile bir kısmı başbakana gider sanırım. Ekselanslarına bir miktar cep harçlığı vermek bir onurdur. Ertesi yıl Astor bir gün ve bir geceliğine uçakla Londra'ya gidip Rosie'yi ziyaret etmişti. Geçirdiği bu iki gece onun için tam bir mutluluk olmuştu. Ayrıca o yıl Astor ateşle vaftiz edilmişti. Bianco ile Corleonesi mafya örgütü arasında bir ateşkes anlaşması yapılması işi düzenlenmişti. Corleonesi örgütünün lideri Toschi Limona idi. Ufak tefek, korkunç şekilde öksüren bu adamın gaga burnu ve patlak gözleri vardı. Limona'dan söz ederken Bianco'nun sesinde bile korkunun izleri duyuluyordu. İki örgüt lideri arasındaki toplantı tarafsız bir alanda yapılacak ve Sicilya'nın en yüksek derecede yöneticilerinden biri tanık olarak bu toplantıda bulunacaktı. Bu devlet yöneticisi Palermo aslanı denilen ve kendi yozlaşmasıyla gurur duyan bir yargıçtı. Mafya örgütü üyelerinin cinayet dosyalarında verilecek cezaları en aşağı düzeye indiriyor, daha ileri giderek suçlamaları reddediyordu. Bu yargıç, Corleonesi ve Bianco örgütlerinin liderleriyle yaşadığı dostluğu gizlemiyordu. Adamın Palermo kentinin 15 kilometre dışında büyük bir malikanesi vardı ve aslanın bulunacağı toplantıda iki tarafında bir şiddet gösterisinde bulunmaması güvence altına alınmış olacaktı. İki liderin toplantı yerine dört korumasını getirmesine de izin veriliyordu. Liderler Palermo aslanının bu toplantıyı düzenleme ücretini ve elbette ki evini bu işe açma kirasını ortaklaşa ödeyeceklerdi. Yargıcın yeleğe benzeyen beyaz saçları neredeyse yüzünü örter gibiydi. Adam saygın bir hukuk bilimcisinin portresi gibiydi. Astor Bianco'nun koruma grubuna komuta ederken iki mafya örgütü liderinin birbirine karşı gösterdiği sevecenlikten etkilenmişti. Limona ile Bianco birbirine sarılıyor, yanak yanağa öpüşüyor ve kenetlenir gibi tokalaşıyorlardı. Palermo aslanının kendilerine sunduğu akşam yemeğini iştahla yerken sık sık gülüşüyor ve samimi pozlarla fısıldaşıyorlardı. Bu nedenle yemek bitip de yalnız kaldıklarında Bianco "çok dikkatli olmalıyız Astor, şu Limona denilen piç bizi öldürmeye çalışacak" dediğinde oğlan pek şaşırmıştı. Ve daha sonra Bianco'nun haklı olduğu ortaya çıkmıştı. Bir hafta kadar sonra Bianco'nun bordrosunda yer alan bir polis müfettişi, metresinin evinden çıktıktan hemen sonra sokak ortasında öldürülmüştü. Bu olaydan iki hafta sonra bu kez Palermo'nun züppe tiplerinden ve inşaatların kontrolü işinde Bianco'nun ortaklarından olan bir adam da evini basan maskeli bir grup tarafından bedeni kalbura çevrilerek can vermişti. Bianco bu olaylara korumalarının sayısını artırarak ve bindiği araçları daha güvenlikli hale sokarak karşılık vermişti. Corleonesi mafya örgütü patlayıcı maddeleri kullanma becerisiyle de tanınıyordu. Bianco sanki villasının yakınından ayrılmamaya mahkum olmuş gibiydi. Ancak Bianco'nun kentteki iki yüksek devlet görevlisini ziyaret edip ödeme yapma günü gelmişti. Bu arada adam o çevrede en sevdiği lokantada yemek yemeyi de istiyordu. Kendisine sağlam bir Mercedes araba ile çok iyi bir sürücü korumayı seçmişti. Astor arka koltukta Bianco ile yan yana oturmaktaydı. İçi silahlı adamlarıyla dolu iki arabadan biri önlerinde, öteki arkalarından gidiyordu. Geniş bir bulvarda ilerliyorlardı. Üzerine iki adamın bindiği bir motosiklet yan sokaktan birdenbire önlerine çıkmıştı. Arkada oturan adam elindeki Kalaşnikov'dan mermileri onların üzerine boşaltmıştı. Bereket, Astor hemen Bianco'yu itip arabanın tabanına yatırmış ve uzaklaşan motosikletin atışına geçti olsa silahıyla karşılık vermişti. Motosikletliler bir sokağa sapıp gözden kaybolmuştu. 3 hafta sonra gecenin zifiri karanlığında yakalanan 5 adam Bianco'nun villasına getirilmiş, elleri bağlanarak bodruma indirilmişti. Bianco Astor'a, "Bunlar Corleone's örgütünün üyeleri, hemen aşağıya benimle birlikte gel," demişti. Bodrum'daki tutuklular Bianco'nun eski köylülerine özgü biçimiyle bağlanmış, el ve ayakları birbirine kenetlenmişti. Başlarında silahlı korumalar nöbet bekliyordu. Bianco korumalardan birinin tüfeğini almış ve hiç konuşmadan adamları enselerinden vurarak öldürmüştü. Adamlarına, "Cesetleri Palermo sokaklarına ayrı ayrı yerlere atın," demiş ve Astor'a bakmıştı. "Yeğen, bir adamı öldürmeye karar verirsen kesinlikle onunla konuşma. Eğer onunla konuşursan her ikiniz için de daha utanç verici bir durum ortaya çıkar. Peki bunlar o motosikletlilerden değil miydi?" "Hayır, ama öldürülmeleri işe yarayacaktır." Ve öyle olmuştu. Palermo örgütü ile Corleone's örgütü üyeleri arasında barış yeniden hüküm sürmeye başlamıştı. Bu olay nedeniyle Astor aşağı yukarı 2 ay süreyle Londra'daki sevgilisine gidememişti. Bir sabah pek erken saatte Rosie telefonla kendisini aramıştı. Kıza yalnızca çok ivedi durumlarda kullanması için numarasını vermişti. Rosie dingin bir sesle konuşarak, "Astor, hemen buraya gelebilir misin? Başım fena halde derde girdi," demişti. Astor şaşkınlıkla, "Ne oldu Rosie?" diye sormuştu. Rosie, "Telefonla anlatamam ama gerçekten beni seviyorsan hemen buraya gelirsin," deyince Astor, Londra'ya gitmek için Bianco'dan izin istemiş, örgüt lideri de "Yanında para da götür," demişti ve oğlana koca bir deste İngiliz lirası vermişti. Astor, Rosie'nin oturduğu apartman katına varınca kapıyı ivedi açmış, içeri girip kapayarak dikkatle kilitlemişti. Kızın yüzü ölü gibi beyazdı. Daha önce Astor'un görmediği bir banyo havlusuna sarılmıştı. Kız Astor'u hemen kucaklayıp öpmüş ve üzgün bir sesle konuşmuştu. "Bana çok kızacaksın Astor." O anda oğlan kızın gebe olduğunu düşünmüştü. "O nasıl söz sevgilim? Ben kesinlikle kızamam sana." Kız ona sıkıca sarılarak karşılık vermişti. "Sen gideli 1 yılı aşkın zaman geçti. Sana sadık kalmak için çok çaba harcadım ama bu pek uzun bir süreydi." Birdenbire Astor'un beyni saydamlaşıp buz gibi olmuştu. İşte bir kez daha ihanetle karşılaşıyordu. Ancak dahası da varmış gibiydi. Kız neden kendisinin bu denli çabuk gelmesini istemişti? Ona "Tamam," diyerek sormuştu. "Ben neden buradayım?" "Bana yardım etmek zorundasın Astor," diyen kız onu yatak odasına götürmüştü. Yatakta büyük bir kabarıklık vardı. Astor yatak örtüsünü çekip açmıştı. Çiltenin üzerinde yatan orta yaşlı adam çırılçıplak olmasına karşın ağırbaşlı biri gibi görünüyordu. Bu görüntüsü belki keçi sakallı ya da yüzünün duyarlı hatları olması yüzündendi. Üzerine örtülmüş kalın bir kürkün altında ezik, ince ve dar bir bedeni varmış gibi gözüküyordu. En tuhafı açık gözlerini örten altın renkli çerçeveli gözlüğüydü. Başı bedenine oranla büyük durmasına karşın yakışıklı bir adamdı. Astor'un bugüne değin gördüğü tüm ölüler gibi gözüküyor ama bedeninde bir yara izi bulunmuyordu. Gözlüğü çarpılmıştı. Oğlan uzanıp adamın gözlüğünü düzeltmişti. Rosie fısıldayıp, "Bu adamla sevişiyorduk. Birdenbire korkunç bir titreme tuttu. Kalp krizi geçiriyor olmalıydı," diyerek olayı özetlemişti. "Ne zaman oldu bu?" diyen Astor da küçük bir şok yaşar gibiydi. "Dün gece." "Neden bir ilk yardım ekibini çağırmadın? Bu durum senin hatan değil ki." Bu adam evliydi ve olay olasılıkla benim büyük hatamdı. Adam orgazm olmakta çok zorlandığı için amil nitrat kullandık. Astor gerçekten şaşırmıştı. Kızın bu sözleri onu düş kırıklığına uğratıyordu. Bir kez daha cesede bakmış ve içinde tuhaf duygular kabarmıştı. Adamı giydirmesi ve gözlüğünü çıkarması gerektiğini düşünüyordu. En az 50 yaşında olmalıydı. Durum onun yaşına hiç de uygun gibi görünmüyordu. İçinde hiçbir kötülük duymadan gençlere özgü inanamaz gibi tavırlarla Rosie'ye "Bu adamda ne buldun?" diye sormuştu. "O benim tarih profesörümdü," demişti kız. "Pek tatlı, gerçekten seveceğim bir adamdı. Önceden hiç hazırlık yapılmadan ortaya çıkan bir durum oldu bu. Yalnızca ikinci kezdi ve ben öyle yalnızdım ki." Kız bir an duralamıştı. "Bana yardım etmelisin Astor." "Bu adamın daha önce seninle birlikte olduğunu bilen var mıydı?" "Hayır. Sanırım polise telefon etmemiz gerekiyor." "Hayır," demişti Rosie. "Eğer sen korkuyorsan sorunu ben kendim çözümlerim." "Hemen giyin," diyen Astor kıza sert bakışlarla bakmış ve örtüyü cesedin üzerine çekmişti. Bir saat sonra Bay Pior'un evine varmışlardı. Kapıyı adam açmış, tek kelime etmeden onları çalışma odasına almış ve öyküyü dinlemişti. Adam Rosie'ye karşı pek sempatik davranıyor, ona yakın oturup arada bir sakinleştirmek için kızın eline yavaş yavaş vuruyordu. Sonunda kız dayanamamış ve katıla katıla ağlamıştı. Bay Pior başındaki kepi çıkarmış ve arada bir sempatisini duyurmak için dişlerinin arasından cık cık sesleri çıkarmaya başlamıştı. Sonra adam Rosie'ye, "Evinin anahtarlarını bana ver. Sen bu gece burada kal. Yarın evine dönersin. Her şey yoluna girecek ve arkadaşın ortadan kaybolacak. Sen de bir hafta daha burada kalıp sonra Amerika'ya gidersin," demişti. Bay Pior sanki onların ilişkisini bozacak hiçbir şey olmamış gibi ikisini oğlanın eski yatak odasına götürmüş ve yanlarından ayrılarak işi çözümlemek için yola çıkmıştı. Astor daha sonraları hep o uğursuz geceyi anımsamıştı. Rosie ile birlikte yatağın üzerinde yatıyor, kızı rahatlatıyor ve gözyaşlarını kuruluyordu. Kız fısıldayarak konuşmuştu. "Yalnızca ikinci kez oluyordu bu. O adam benim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Biz seninle öyle yakın arkadaştık ki, seni çok özlemiştim. Zekası nedeniyle adama hayranlık duyuyordum. Hepsi o kadar. Sonra bir gece bu oluverdi. Ancak adam orgazm olamıyordu. Şunu söylemekten nefret ediyorum ama penisi de sert kalamıyordu. Bu nedenle nitrat kullanmayı istedi." Kız bütün bunları anlatırken o denli kırılgan, duyarlı ve gücenikti ki Astor'un tek yapabildiği onu rahatlatma çabası olmuştu. Ama oğlanın aklına şunlar takılmıştı. Bu kız kendisi oraya varana değin 24 saate aşkın süreyle cesedin yanında kalmıştı. Ve şu noktada da pek gizemliydi. Eğer böyle bir kişi varsa başkaları da olabilirdi. Gene de Rosie'nin gözyaşlarını kurulamış, rahatlatmak için kızı öpmüştü. Rosie yüzünü oğlanın omzuna gömerek ve bedeninin tüm yumuşaklığını Astor'a duyurmaya çalışarak sormuştu. "Beni yeniden görecek misin?" "Kuşkusuz göreceğim Rosie." Oysa oğlan bunu kalpten söylemiyordu. Ertesi sabah Bay Pior odanın kapısında görünmüş ve Rosie'ye evine dönebileceğini söylemişti. Kız gönül borcuyla adama sıkıca sarılmış ve o da ateşli bir davranışla bu sarılışa karşılık vermişti. Bir araba kızı evin kapısında bekliyordu. Kız gittikten sonra Bay Pior melon şapkası ile şemsiyesini alıp Astor'u havaalanına götürmüştü. Orada "Sen kızı merak etme, biz ona yardımcı olacağız," demişti. Astor "Olanlardan beni de haberdar edersiniz kuşkusuz," deyince de "Elbette," diye yanıt vermişti Bay Pior. "O olağanüstü bir kız. Bir mafya örgütü kadın üyesine benziyor ve sen artık onun yaptığı küçük kaçamağı bağışlamalısın." 8. Bölüm. Sicilya'da geçirdiği yıllar boyunca Astor, kaliteli bir adam olmak üzere eğitildiği, Bianco'nun örgütünde 6 kişilik bir gruba komuta ederek, Corleonesi örgütünün bir numaralı bombacısının ortadan kaldırılmasını sağladı. Bu bombacı daha önce İtalyan ordusunun bir generaliyle Sicilya'da mafya örgütlerine karşı savaşımı sürdüren iki yüksek devlet görevlisini öldürmüştü. Astor'un bombacıya karşı düzenlediği yürekli saldırı, Bianco tarafından yönetilen Palermo mafyasının üst kademesinde ün kazanmasını sağlamıştı. Bu arada Astor ayrıca etkin bir sosyal yaşamı sürdürüyor, sık sık Palermo'nun kafe ve gece kulüplerine gidiyordu. Amacı buralarda güzel kızlarla tanışıp buluşmaktı. Palermo genç mafya örgütü piyadeleriyle doluydu. Bunlar çeşitli örgütlere bağlı, erkekliğiyle övünen, iyi dikilmiş takım elbiseler giyen, tırnakları manikürlü ve saçları heykeller gibi düzgün kesilip bir yantinlenerek sıkı sıkıya başlarına yapıştırılmış küçük asker piyadelerdi. Hepsi kendisinden korkulmayı ve kadınlar tarafından sevilmeyi bekler gibi görünüyordu. En gençleri daha 20 yaşına basmamış olan bu gençlerin bakımlı bıyıkları ve mercan rengi dudakları vardı. Astor erkeklerle hiç arkadaşlık kurmayan bu gençlerden olabildiğince uzak durmaya çalışırdı. İş adam öldürmeye gelince bu genç askerler acımasızdı. Üstlerini bile öldürebiliyorlardı. Ama bu da bazen onlara ani ölümlerini getiriyordu. Bir mafya örgütü üyesini öldürmek ve adamın karısını ihlal etmek gibiydi. Cezası cinayete kurban gitmekti. Astor bu piyadelere karşı her zaman gururlarını doygunluğa ulaştırmak için tatlı bir saygı gösterisiyle davranırdı. Bu nedenle piyadeler arasında tutulan kişi durumuna gelmişti. Böyle davranışı Astor bir kulüpte çalışan Buja adlı kıza aşık olduğunda kendisine yardımcı olmuştu. Öyle olmasa gönül işlerinde aşırı duyarlı olan piyadeler oğlana karşı tüm kötü niyetli davranışlarını çekinmeden sergileyebilirlerdi. Astor Sicilya'da 6 yılını Bianco'nun sağ kolu olarak ve Corleonesi örgütüne karşı savaşın vererek geçirdi. Bu arada artık Sicilya'ya gelmeyen amcası babay Raymond April'den düzenli talimat mesajları alıyordu. Corleonesi ve Bianco'nun örgütleri arasındaki çekişmenin bel kemiği uzun süreli bir strateji oyununun sonucuydu. Corleonesi örgütü devlet yetkilileri üzerinde terör estirmek istiyordu. Durumu soruşturan savcılara suikast düzenliyor, Sicilya'daki mafya örgütlerini bastırmakla görevli generaller havaya uçuruluyordu. Bianco uzun süreçte bu davranışların çıkarlarına aykırı olacağına inanmaktaydı. Ancak Bianco'nun karşı çıkmaları hep en iyi arkadaşlarının öldürülmesine neden oluyordu. Elbette Bianco da bu eylemlere misliyle karşılık vermiş ve soykırım o denli şiddetle sürmüştü ki sonunda iki tarafta bir kez daha ateşkes yapmak istemeye başlamıştı. Sicilya'da kaldığı sürece Astor'un bir tek yakın arkadaşı oldu. Bu genç adam ondan 5 yaş daha büyüktü. Palermo'da konsomatrislerinin pek güzel olduğu ve bunlardan bazısının yüksek fiyatla kaliteli düzeyde orospuluk da yaptığı güzel kızlarla dolu bir gece kulübünün orkestrasında çalışan bu gencin adı Nello Sparra idi. Nello parasız değildi. Çeşitli kaynaklardan yeterli geliri varmış gibi görünüyordu. Palermo mafya örgütü üyelerinin stilinde ve pek şık giyiniyordu. Her zaman ruhu yücelerde olan genç adam her an macera yaşamaya hazır gibiydi. Doğum günlerinde ve yortularda verdiği küçük hediyeler nedeniyle kulüpte çalışan kızlar onu pek seviyorlardı. Ayrıca kulüp tüm vilayette eğlence yerlerini kontrolü altında tutan Palermo mafyasının sıkı denetiminde olduğu ve genç adamı da kulübün gizli sahiplerinden biri sandıkları için kızlar Nello'dan kuşku duyup çekiniyorlardı. Bu kızlar ayrıca Nello ve Astor'a eşlik edip özel partilere ve kırsal kesime yapılan kısa yolculuklara da katılmaktan keyif alıyorlardı. Astor'un burada aşık olduğu kızın adı Buji idi. Nello Sparra'nın çalıştığı gece kulübünün sahnesinde dans eden bu kız uzun boylu ve çarpıcı bir esmer güzeliydi. Şehvet dolu bir bedeni vardı. Ara sıra yaptığı huysuzluklarla ve sevgililerini kendisinin seçmesiyle ünlüydü. Hiçbir zaman mafya örgütünün küçük askeri olan piyadelere yüz vermezdi. Yürekli ve açık kalpli bir lejyoner oluşuyla ünlenmişti. Bu yüzden mafya örgütü üyesi gibi benimsenirdi. Erkeklerden pahalı hediyeler bekler, güzel ve pek havalı oluşu nedeniyle Palermo'nun eli paralı erkekleri onun beklentisini boşa çıkarmazdı.